Muhterem arkadaşlar, öfke konusuna devam ediyoruz. Öfkenin denge noktasına şecaat demiştik, yiğitlik demiştik, kahramanlık demiştik. Aşırı ucuna azgınlık, taşkınlık, pervasızlık demiştik. Geri kısmına, tefrit kısmına ise korkaklık demiştik. Korkaklık olgusunu da ikiye ayırmıştık. Övülen korkaklık, her insanda olması gereken övülen korkaklık. Bir de yerilen korkaklıktan bahsetmiştik. Övülen korkaklıkla yerilen korkaklığın belirlenmesi ikisinin doğurduğu neticeleri itibariyledir. Zira insanın kemaline vesile olan korkuların, övülen korkular, insanın kemaline vesile olmayan, tam tersine geri kalmasına vesile olan korkulara ise yerilen korkular demiştik. Bir önceki sohbetlerimizde yerilen korkunun, o korkuların sebepleri ve doğurduğu neticeleri irdelemeye çalışmıştık. Allah izin verirse bugün de övülen korkulardan bahsetmeye çalışacağız. Övülen korkuları da üç ana kategoride değerlendiriyor alimlerimiz. Birincisi, kişinin Allah'ın azametinden korkması. Allah'ın kibriyasından, azametinden, uluhiyetinden, galibiyetinden, kahhariyetinden korkması. İkincisi, bireyin kendi cürümlerinin ve günahlarının neticesinde Allah'tan korkması. Üçüncüsü, bu iki korkunun bir arada bulunması. Üçüncüsünü de ayrı bir kategori olarak değerlendirmiş alimler. Bu iki korkudan mümkündür ki bazen bir insanda birinci kısmı vardır. Bazen bir insanda ikinci kısmı vardır. Bazı insanlarda ise her iki boyutu itibariyle de birden vardır. Hem Allah'ın azametine müdrik, dolayısıyla ondan haşyet duyar, korku duyar. Hem de kendi cürümlerinin neticesine dair marifet sahibidir. Onlardan korkar. Birinci kategori olsun, ikinci kategori olsun, ikisinin cemi olan üçüncü kategori olsun. Sohbet ilerlediği zaman siz de göreceksiniz ki ana merkezde ilim ve marifet vardır. Dolayısıyla sohbetin hemen başında belirlemek gerekir ki halkımızın arasında yaygın olan bir söz vardır. Cahil cesur olur. Dolayısıyla Allah'ın varlığı, birliği, galibiyeti, hakimiyeti, mutasarrıflığı, rububiyeti, azameti, kibriyası hakkında bir insan ilim sahibi olmayınca ne yapmaz? Ondan çekinmez. Şimdi içinde bulunduğumuz kültür açısından önemsediğim bir noktaya girişte işaret edip sonra devam etmek istiyorum. Televizyonlarda çokça karşılaşmışsınızdır. Köşe yazılarında çokça karşılaşmışsınızdır. Genellikle sekülerler, Müslüman olduklarını söyleyen ama aynı zamanda laik düşünceye sahip olan, İslam'ın hükümleriyle amil olmayan, helallere, haramlara dikkat etmeyen bireyler televizyonlarda şurada burada konuşurken ben çok rastlamışımdır. Dindarları eleştirir ve derler ki, dindarlar Allah'a korkarak iman ediyorlar. Oysa biz severek iman ediyoruz. Şimdi dolayısıyla burada dindarların korkusuyla kendilerinin sevgisini karşı karşıya getiriyorlar. Her zaman için kulağa da sevmek korkmaktan daha çok hoşa gider değil mi? Dolayısıyla laiklerin durduğu yer kulağa daha hoş geliyor. Şimdi buradan da biz anlıyoruz ki birey Allah'ı, Allah'ın azametini idrak edemediği için buradaki korkuyu bir bireyin nefret ettiği bir zalimden, nefret ettiği bir sadisten, kendisine gelebilecek tehlikeler karşısındaki korkusuyla Allah'a inanan bir Müslümanın Allah'tan korkusunu aynı şekilde değerlendiriyor. Sanki Müslüman Allah'ı sadist görüyor haşa. Sanki Müslüman Allah'ı zalim görüyor haşa. Ve o zalim, o sadist olan Allah'tan kendisine dönük bir takım zararların gelebileceği ihtimaline binaen Allah'tan korkuyor. Oysa sohbet ilerlediğinde de göreceğiz ki korkusu olmayan sevgi olmaz. İnsan sevgilisinden korkar. İnsan en çok sevdiğinden korkar. Bir kişiyi ne kadar seviyorsa ondan o kadar da korkar. Niye korkar? O aradaki o aşk ilişkisinin, o sevgi ilişkisinin, o muhabbet bağının kopmasına dönük bir söz ağzımdan çıkmasın. O ilişkinin kopmasına dönük bir davranış benden südur etmesin, endişesini ve korkusunu mütemadiyen yaşar. Burada bir korku vardır. Fakat bu korkunun temelinde sevgi vardır. Allah'ın azametini idrak eden insan o azamet nispetinde de ne yapar? Allah'tan korkar. Azametinden niye korkar? Dolayısıyla önce azametin ne olduğunu anlamak lazım. Şimdi biz bireyler beşeri hayatımızda bile bunun mikro anlamda yansımalarını yaşıyoruz. Bir mahallede, bir mecliste ilmiyle amil, ilmi yüksek bir insana daha çok saygı duyulur değil mi? Ve o insanın huzurunda onun eleştirisine maruz kalacak bir davranışta bulunmamak için dikkat ederiz. İçimize bir korku düşer. Bunu yukarıya doğru çıkarın. İlim mertebesi ne kadar yükseliyorsa o bireyler karşısındaki diğer bireylerin haşyeti ve heyecanlanması o oranda artar. Yeri gelmişken işaret edeyim, genellikle çocuklarımız sorarlar. Allah büyüktür oğlum, Allah büyüktür kızım. Nasihatleri çocuğun dünyasında çocuk somut olgularla hükmetmek ister. Henüz soyut aleme kanat açmamıştır. Babacım der, Allah senden de mi büyük? Babacım Allah dağdandan büyük. Dikkat ediyor musunuz? Somut olgularla olaya varmak ister. Anne baba bakar iş tehlikeye gidiyor. Oradan kaçar. Veya kaçamak cevaplar verir. Oysa çocukların bile algılayabileceği bir şey vardır. Büyüklük bazen kütlesel olur. Bazen yaş açısından olur. Bazen kilo açısından olur. Fakat bazen değersel büyüklükler vardır. Mesela cumhurbaşkanı için büyük insandır deriz. Ama o cumhurbaşkanının idare ettiği toplumda ondan daha uzun boylu, ondan daha kilolu, ondan daha cüsseli, daha büyük insanlar vardır değil mi? Dolayısıyla çocuğun bile anlayacağı bir dilden değersel büyüklüğün, işte öğretmeni büyük bir adamdır. Ama normalde belki de babasından kısadır. Efendim okulun müdürü büyük bir adamdır. Ama mümkündür ki babasından daha kısa bir adam olabilir. Allah'ın azameti, Allah'ın kibriyası, büyüklüğü ve ululuğu haşa ve kella ne kütleseldir, ne hacimseldir, ne ağırlık açısındandır, ne uzunluk, ne boy açısındandır. Bütün değerlerin gidip kendisinde son bulduğu, bütün değerlerin kendisinden aşağı nüfuz ettiği en yüce makamdır Allah-u Teala. Bir insan büyük bildiği, değersel açıdan büyük bildiği bir insanın huzuruna çıkarken eli ayağı dolaşır, dili dolaşır, bildiği kelimeleri telaffuz edemez olur. Fakat Allah karşısında cesurdur. Zira mülk aleminde büyük bildiği bir bireyin büyüklüğü kadar Allah'ın büyüklüğünü henüz idrak edememiştir. Dolayısıyla burası çok önemli bir şeydir. Öncelikle insan marifet sahibi, Allah hakkında marifet sahibi olması lazım. Bilgi sahibi olması lazım. İlim sahibi olması lazım. O yüzdendir ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ancak hakkıyla nokta nokta koyayım siz doldurun.
Alimler
korkar. Güzel. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Şimdi dolayısıyla biz Allah'ı severek inanıyoruz diyen insan eğer Müslüman olduğunun müdriki ise İslam'da ilmin kaynağı, korkaklığın, cesaretin Kur'an dilinde karşılığının ne olduğunu merak eden insan gider bir Kur'an'a bakar. Kur'an'da Allah'tan en çok alimlerin korktuğunu Allah bize beyan eder. Buradaki korkunun laiklerin bizi sürüklediği alanla nedir? Hiçbir alakası yoktur. Ve bu ayetin manayı muhalifinde ne vardır? İlim azaldıkça kişinin Allah'tan korkusu azalır. Ve Arapça da çok ince bir dildir. Bu laiklerin kastettiği korku Arapça'da kınanan korku karşılığında kullanılmıştır. Ve cübn denilmiştir. Cübn. Allahümme ihfazna minel buhli vel cübni. Allah Resulü'nün dualarından bir pasajdır. Allah'ım cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Beni muhafaza ile. Buradaki sığındığı, muhafaza altına almasını istediği korku, kınanan korkudur. İnsanı zelil eden, insanı dünya ve ahiret menfaatlerinden geri bırakan korkunun karşılığı cübnündür. Ama Allah'tan korkudan bahsettiği yerde havf'den bahseder. İnsanı kemale götüren korkudur. İnsanın gerek mülki anlamda, maddi anlamda kendisine zarar verecek şeylerden korkmak havf. Ateş zatı itibariyle yakıcıdır. Ve her insan zatı itibariyle ateşin vereceği acıyı bilir ve yanmaktan korkar. Allah hepimizi hem bu dünyada muhafaza etsin hem ahirette. Ateşten korkmak övülen bir korkudur. Çünkü biz bedenimizi de muhafaza etmekten memuruz. Bedenimiz de bizim için bir emanettir. Bedenimize de zarar ve ziyan verme hakkına sahip değiliz. Akıllı bir insan ateşten korkar. Bu korku övülen korkudur. Övülen korkular Arapça'da havf kelimesiyle daha ilerisi, daha incesi rahbeten. Rahbe kelimesiyle ifade edilir. Bir ululuk karşısındaki insanın içine düştüğü dehşet. Korkudan duyulan bir dehşet değil, saygının sonsuz, saygının zirveye ulaşması, saygıyı ifade edecek hal ve hareketlerden aciz kaldığımız, sana saygım sonsuzdur diyebildiğimiz yerdeki içine düştüğümüz korku duygusunu ise rahbeten diye ifade eder. Ve nitekim bu çerçevede Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerifte, insanlar içerisinde Allah'tan en çok korkanınız benim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Biz şu ana kadar kurduğumuz cümleler çerçevesinde bu cümleyi nasıl tefsir ederiz? İnsanlar içerisinde Allah'ın uluhiyeti, rububiyeti, hakimiyeti, kahhariyeti, cebbariyeti, rahmaniyeti, rezzakiyeti, bütün sıfatlarını aklınıza getirin. Bütün isimlerinizi aklınıza getirin. En arif olan, en alim olanınız benim. İçinizden hiç kimse benim kadar Allah'ı tanımaz demektir. Allah Resulü bunu ilan ediyor. Zira o, onun azametinin, azamet madenine o kadar yaklaştı ki Necm suresinde وَقَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا bir yay mesabesi kadar yaklaştı. Belki ondan daha az. Ve gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Çok enteresan bir ayettir ki bu ayetin sırf tefsiri için epeyce bir müstakil ders yapmak lazım. Buradaki yaklaşmak yine değersel yaklaşmadır. Zira vacibül vücut olan Allah, mümkünül vücut diye tanımladığımız hiçbir şey şekilde onların keyfiyetiyle keyfiyetlenemez. Mekan, kütle, zaman, mesafe, ağırlık, hacim, bunların hepsi mümkünül vücut şeylerdir. Allah bütün bunlardan münezzehtir. Dolayısıyla Allah için bir mekan da yoktur. Marifetle yaklaşmak. Öyle bir marifete ulaştı ki Allah hakkında aralarında bir yay mesafe kaldı. Bir yay mesafe mülk aleminden bir teşabüh, bir benzetme, bizim anlayabilmemiz için kullanılmış bir cümledir. Yoksa mesafe değildir. Şimdi Allah Resulü insanlar içerisinde en çok korkanınız benim deyince kendisinden öncesi ve kendisinden sonrasını kastetmektedir. Yani Adem'den kıyamete kadar hiçbir insan Allah Resulü'nün Allah hakkındaki marifetine ne yapamayacaktır? Ulaşamayacaktır. Bunun izini de yine Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Musa aleyhisselam, ey Allah'ım bana kendini göster deyince Allah-u Teala dedi ki şu dağa bak. Allah dağa tecelli edince dağ paramparça oldu. Ve Musa aleyhisselam dehşetten Allah'ın o azametinin heybeti karşısında bayılıp düştü. Ve Allah dedi ki len terani, sen beni göremezsin. Bu mülk gözüyle bu mümkün değildir. Değersel bir göz vardır. Allah-u Teala onun için bir yerde basiretten bahseder. Kullandığımız şu alet, şu gözün görmesinden bahseder. Onun artmasından veya eksilmesinden de söz eder. Ama bazen fuattan söz eder. Kalp gözünden söz eder. Kalbin görmesinden söz eder. Ve bu mülk alemindeki kullandığımız alet mülki alemden göçünce madde ötesi alemin keyfiyetiyle keyfiyetlenir. Estaizu billah fekeşefna anke gıtaeke febesarukel yevme hadid aşamasına ulaşır. Artık bugün gözünüzden perdeyi kaldırdık. Görüşünüz ne de keskindir. Allah muhafaza etsin. Bu hem övgüdür, hem yergidir, hem müjdedir, hem tehdittir. Göz önündeki perde kalkar, melekut aleminin keyfiyetiyle keyfiyetlenir, insan bu dünyadaki amellerinin uhrevi suretlerini, kendisini ameller dünyasındaki asıl suretiyle görür. Müjdedir, salihtir, bu dünyada İzahı mümkün olmayan güzellikte kendisini görür. O amellerin götüreceği güzel yerleri görür. Keskindir gözü. Tehdittir. Yine o göz melekut aleminin keyfiyetine bürünmüştür. Ama kendi çirkin suretini görür. Kendisini çirkin amellerin götüreceği yerlerin çirkinliğini ve dehşetini görür. Allah'ın azametine marifeti olan, Allah'ın azametine müdrik olan insanın korkması cübün dediğimiz kınanan korku değil, Allah'ın övdüğü korkulardandır. Ve bir aşama vardır ki kişi Allah'a marifeti sayesinde Allah'tan başka kıblesi olmaz. Bütün yaptıkları onun içindir. Bütün kabulleri, itirazları, oturması, kalkması, vermesi, alması, sükutu, konuşması, bakması, bütün azalarını oynatması Allah için olur. O Allah'ı dost bilir, Allah da onu dost bilir. Ve nihayet Allah'ın şu ifadesine mazhar olur. İnne evliya Allah, muhakkak ki Allah'ın dostları için la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için ne bir korku ne de bir üzüntü vardır. Bugün Allah'ın azametine olan marifetinden dolayı ondan haşyet duyan için onun melekut alemin açısından Allah haber veriyor. Onlar için hiçbir korku yoktur. Burada korkana korku yoktur. Burada korkmayana korku vardır anlamını burada ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. İnne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Hüzün bizim Türkçemize de Arapça kökünden gelmiştir. Hüzün, hüzünlenmek. Onlar için ne bir korku ne de bir üzüntü vardır. Bunun dünyaya yansıyan kısmı da vardır. Allah'tan korkan, Allah'ın azametini idrak edip ondan korkan bir insan, Allah'ın dışında kendisine dönük nefsinin ilga edeceği hiçbir tehditten asla korkmaz. O insanın boynunu kimse eğemez. O insanı kimse köleleştiremez. O insanı kimse sömüremez. O insanı kimse istismar edemez. O insanlardan oluşan topluluğu kimse sömüremez. O insanlardan oluşan topluluk nihai bağımsızlığı kazanmış, nihai izzeti kazanmış topluluk olur.
Selamet.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Zira her bağımlılık, her zalim despotun hakimiyet bulduğu alan insanların duydukları korkularıdır. Kınanan korkularıdır. Ölümle tehdit eder, seni kendisine kul köle eder. Ölümden korkmayan bir insanı hangi zalim nereye sürükleyebilir? Eğer ceddim Resulullah'ın dini benim şehadetimle kurtulacaksa, gelin ey kılıçlar parçalayın bedenimi, alın canımı. Diyen kimdi?
Yasin.
Ölümle yüz yüze gelmiş. Ama karşı taraf bir şey istiyor. Gel beni onayla diyor, kurtul. Heyhat minne zille. Zillet. Yani kölelik, bağımlılık. Zillet bizden uzaktır. E ne olur? Öldürürsünüz. Öldürün. Ölümü yokluk bilen insan ölümden korkar. Ahirete inandım diyen insan, Allah'a inandım diyen insan, bu imanın yakınına ulaşmış olsaydı, dünyada bir gün daha fazla yaşamayı bırakın, bir gün önce ölmeyi isterdi. Zira İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiyesindeki birisinin ölümünü duyduğu veya ölümü hatırladığı zaman okuduğu duayı okumanızı tavsiye ederim. Bir yerinde der ki, ey Allah'ım ölümü bize öylesine sevdir ki, zira ölüm bir vuslattır. Ayrı düştüğümüz, alem açısından ayrı düştüğümüz. Maddi alemdeyiz, gözümüzün önünde perde var, göremiyoruz. Perdeli gözü mü severiz, perdesiz gözü mü severiz? Perdesiz gözü severiz. Bunu idrak eden insan diyor ki, ey Allah'ım ölümü bana öyle sevdir ki, yani gözümün açılacağı, perdesiz bir göze sahip olacağım, aleme beni, göçmeyi bana sevdir ki, bu dünyada bir günün ardından bir gün daha, bir saatin ardından bir saat daha, bir salisenin ardından bir salise daha yaşamayı istemeyelim. Bir an önce sana kavuşalım. Zira mülk alemi sınırlılık alemidir. Ne kadar marifet sahibi olursanız olun, mülk aleminde maddenin sınırları tarafından kuşatılmış olursunuz. Ama melekut alemine geçtiğiniz andan itibaren maddenin bütün sınırlarından bağımsızlaşırsınız. Dolayısıyla korkulardan azat olmuş, veli nimetinden korkan, Allah'ın azametinden korkan insanın dünyevi hiçbir şeyin elinden çıkmasından, elinden çıkma ihtimalinden asla ne yapmaz? Korku duymaz. Bu manada korku duymayan bir insanı ise hiç kimse istismar edemez. Hiç kimse sömüremez. Hiç kimse onu hizmetine almaz. Eğer olmasaydı rükû, bu başı kimse eğemezdi. Kim demişti? Mehmet Akif Ersoy. Allah rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy'u çok önemserim. Okunmaya değer bir şairimizdir. Marifet dolu şiirleri vardır. Henüz doğru düzgün anlaşılmış birisi değildir diye algılarım ben. Allah ona rahmet eylesin. Dolayısıyla birinci aşamada kişi Allah'ın azametini idrak eder. Azametine dair ilmi ne kadar artarsa korkusu, hangi anlamda korkusu bakalım kavramları verebilmiş miyim? Cübn mü, havf mı?
Havf.
Havf anlamındaki korkusu o derecede artar. Havf anlamındaki korku ise insanın kemaline vesile olan korku, insanın kemaline engel olan korkuya ne demiştik? Cürm. Allahümme mahfazna minel buhli vel cübni. Allah'ım bizi cimrilikten ve korkaklıktan muhafaza eyle. İkincisi, insanın kendi cinayetleri, kendi günahları, Allah karşısındaki cesareti, Allah karşısındaki cehaleti, günahların doğuracağı dünyevi fesatlardan ve uhrevi akıbetlerden cahil olan insan bu korkuya düşer mi arkadaşlar? Düşmez. Burada da gene ne vardır? Marifet. Burada da gene ilim vardır. Birinci maddedeki marifet ve ilim Allah'ın azametine dönük marifet ve ilimdir. Buradaki ilim ve marifet ise günahın keyfiyeti, günahın dünyevi anlamdaki doğuracağı olumsuz sonuçlar, ki bu sonuçları iki birey arasındaki ilişkiden tutun, ailevi dengeden çıkın, bir şehrin sükuneti, bir şehrin kaosa sürüklenmesinden çıkın, bir devletin sükunetinden, bir devletin kaosundan çıkın, dünyanın sükunetinden ve dünyanın kaosuna kadar ilerleyin. Dünyada savaş varsa, dünyada kaos varsa, bir ülkede savaş varsa, bir ülkede kaos varsa, o bireylerde günah var demektir. Her günah toplumsal fesada yol açmaktadır. En basitinden bir tanesine işaret edelim. Gıybet. Gıybet toplumsal dokuyu tehdit eden en temel günahlardan biridir. Uhrevi sureti neydi hatırlıyor musunuz? Zaman zaman bahsetmiştik.
Kardeşine dinleyemeyin.
Bravo. Hucurat suresinde geçer. Allah-u Teala gıybetin uhrevi suretini ölmüş kardeşinin leşini yiyen insan olarak değerlendiriyor. ölmüş kardeşin leşini yiyen insan. Günahların uhrevi suretine marifeti olan bir insan, yalanın, gıybetin, faizin, zinanın, katlin, cinayetin hem dünyevi hem uhrevi suretlerine dair kamil ilme sahip olunca, o günaha tevessül etmeyi bir yana bırakın, o günahı aklından geçirmeyi bir yana bırakın, aklına bile gelmez. Aklından geçirmeyi bir yana bırakın, aklına bile gelmez. Hatırlarsanız daha önceki sohbetlerimizde imamlarımız aleyhisselama sahabelerinden biri diyor ki, ey imam, yani her şeyi evet kabul ama sizin masumiyetinizi ben bir türlü anlayamadım. Yani anlamak da istemiyorum. Nihayet bir beşersiniz anlamında bir soru sorar. İmam aleyhisselam buyurur ki, sen hiç tuvaletteki çıkardığın şeyi yemeyi aklından geçirdin mi? Orada diyor ya, çok iğrenç bir şey diyor. Niye diyor? Onun pis bir şey olduğuna dair senin neyin var? Marifetin var. İğrenç diyorsun. Bak hemen tepki veriyorsun. Bırak bir denemeyi. Aklından bile geçirmedin hiç. Bir gün şunu bir yesem acaba tadı nasıldır filan diye aklınızdan bile geçirmediniz diyor. Bilesin ki diyor, senin o çıkardığın dışkının pisliğine, iğrençliğine dair ilminden daha yüce bir ilme bizim günahların akıbetine dair ilmemiz var. Bu ilme sahip olan bir insan onu aklından geçirir mi hiç? Dolayısıyla arkadaşlar, bu iki korku insanın neyine vesile olur? Kemaline vesile olur. Bir, Allah'ın azametine marifet sahibi olur. O azamet karşısında huşu duyar. Korkuya kapılır. Dehşete kapılır. Az önce bahsettik. Bir basit valinin huzuruna çıkarken elimiz ayağımız titriyor. Askerdeyken bir başçavuşun huzuruna çıkışla yüzbaşının huzuruna çıkış psikolojisi değişiyor mu, değişmiyor mu?
Değişiyor
değil mi? Bir yüzbaşıyla bir generalin huzuruna çıkış psikolojisi değişiyor mu, değişmiyor mu? Buradaki yükseliş, dikkat ederseniz, değersel yükseliştir. Ve bu değerler de normalde itibari değerlerdir. Gerçek değerler değildir. Mülk alemindeki itibari değerlerdir. Generallik, başçavuşluk, yüzbaşılık falan filan, birey aynı bireydir. İki ellidir, iki ayaklıdır, iki gözlüdür. Mümkündür ki bir generalden bir yüzbaşı daha ilim sahibi olsun, daha kabiliyetli olsun. Fakat o itibari düzen ona general dediği için ve sen de onu general olarak algıladığın için yüzbaşının karşısına çıktığın zamanki psikolojinden daha berbat bir psikolojiyle onun karşısına çıkıyorsun. Bunu yukarıya doğru çıkarın. Alimler, müçtehitler, meraciler, evliyaullahlar, imamlarımız aleyhisselam, peygamberlerimiz aleyhisselam ve Allah Resulü'nün karşısına çıkış. Olaya bu zaviyeden bakınca da insan biraz şöyle tarihin sayfalarını karıştırdığında Allah Resulü'nün yakasını tutup da silkeleyen bir insanın imanının durumunu tekrar bir gözden geçirmesi ne oluyor? İnsanı dehşete düşürüyor. Allah Resulü fekabe kavseyn makamına çıkmış. Varlık aleminin sebebi peygamberin karşısında insan eğer küstahlaşabiliyorsa orada o insanın o risaletine teslim olduğuna dair beyanında problem var mıdır, yok mudur arkadaş?
Vardır.
Evet. İtibari olmayan, gerçek olan Allah'ın azameti karşısındaki o azameti hissetmek. Anlaşılsın diye ısrarla söylüyorum. Başçavuştan yukarı yüzbaşı, yüzbaşıdan yukarı binbaşı, binbaşıdan yukarı yarbay, yarbaydan yukarı general, orgeneral en sonunda Maraşal'ın huzuruna çıkarken ki o itibari makamın sizin üzerinizdeki oluşturduğu o psikolojik baskıyı hesaba alarak Allah'a kadar gidin. Bu dehşeti hissedebilen, bu makamı hissedebilen insan ne olur? Bu sefer bu korkuların alametlerine geliyoruz. Bu alametleri de iki kategoriye ayırıyoruz. Birinci kategori insanın fiziği üzerinde etkileri olur. Bu insan Allah'ın o uluhiyetini, o azametini idrak eden insan mütemadiyen korku ve dehşet ve endişe içerisindedir. Sürekli korku halindedir. Yüz gözü sararır. Zevki olmaz. Ki rivayetler vardır, daha önce meclislerimize taşımışızdır, hatırlarsınız. İmam Ali Aleyhisselam için söylerler. Namaz vakti yaklaşınca yüz gözü sararır, eli ayağı titremeye başlarmış. Meydanların aslanı Ali. İnsanlar şaşırırlarmış. Ey Ali, ne oluyor sana? Bilmiyor musunuz? Biraz sonra kimin huzuruna çıkacağız?
Evet.
Namaz vakti yaklaşmıştır. Allah'ın huzuruna çıkacaktır. O kimin huzuruna çıkacağına dair bir bilgi var onda. Bir ilim var. Bizim generalin makamını idrak edişimizin ötesinde daha yakin, daha gerçek bir makamın idrakindedir. Ve o makamın huzuruna çıkışın heyecanı kaplar onu. Yine bir rivayette okumuştum. İbrahim Aleyhisselam namaza durduğu zaman kalbinin sesi 100 metre o taraftan duyurulmuş. Kalbin ritmi artıyor. Şimdi dolayısıyla bu korkunun, bu övülen korkunun iki haliyle de olsun, üç haliyle de olsun insanın bedeni üzerinde etki yapar. Nihayet sahabe-i kiramdan genç birisidir. Hammam diye hatırlıyorum ismini, yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün mescide gelir, gözlerinden uyku dökülüyor. Rengi solmuş, sararmış, zayıf, sıska, titrek. Yani fiziki açıdan dışarıdan bakanın beğenmeyeceği bir tip. Resulullah dikkatini çeker ve döner der ki, ey Hammam, geceyi nasıl geçirdin? Ey Allah'ın Resulü der, yakinle geçirdim. Yakinim benim uyumama engel oldu. Eşyaların zikirlerini duyuyorum. Duvarın, sehpanın, avizenin, lambanın zikirlerini duyuyorum. Cehennem ehlinin feryadı figanını duyuyorum. Cennet ehlinin şen şakrak seslerini duyuyorum. Bu kadar sesin, bu kadar şeyin içerisinde nasıl uyuyayım ben diyor. Her yakinin bir alameti vardır diyor. Senin alametin ne? Bunu hatta Mesnevi şeyinde şiir diliyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü der, izin verirsen şu anda mescidindeki münafıkların isimlerini sayayım sana. Allah Resulü şöyle yapar. Mesnevi orayı şey yapar. Mustafa parmağını ağzına götürdü. Sus dedi. Pek benden bir talebin var mı der. Ey Allah Resulü der. Az önce dedik ya, oraya cezbolan insan bu dünyada bir gün bile kalmak istemez. Bir an önce oraya ulaşmak ister. Ey Allah'ın Resulü ne olur diyor. Bana dua et de seninle katılacağım bir savaşta şehadet mertebesine ulaşayım. Ondan sonraki çıkan ilk savaşta şehit olur. İlk savaşta şehit olur. Yakin ehli insan, Allah'ın azametine müdrik insan, bu dünyayı bir zindan olarak algılar. Bu dünyada bir an bile kalmak istemez. Ta ki Allah kendisinin bu dünyada kalmasından yana kendi rızasının bir gereği olarak ona bir şey fısıldasın, ilham etsin de o insan buna binaen burada kalmayı istesin. Bu cümleyi de yine okuduğum bir rivayetten dolayı kurdum. Bir gün İmam Ali Aleyhisselam sahabelerinden birine der ki, ölmek mi istersin, yaşamak mı istersin? Şimdi birey de biraz uyanık. Soruyu soran Ali olunca zanneder ki ölmek dersem Ali'nin hoşuna gider. Ölmek ister mi ya İmam Ali'dir? İmam öyle başını yere eğer susar, tepki vermez. Şimdi bu da imamın övgüsüne mazhar olmak istiyor ya. Ölmek istiyorum diyen bir adam mı ben? Yani imamdan bir aferin falan gelmesi lazım. Ey imam sen yaşamak mı istersin, ölmek mi der? İmam der ki, eğer Rabbim benim yaşamamda hayır murad etmiş, rızası benim yaşamamdaysa yaşamayı murad ederim. Eğer Rabbimin rızası benim ölümümdeyse ölmeyi murad ederim. Adam orada mevzuyu anlar. Dolayısıyla aşık, maşuk ilişkisinde rıza esastır. Gitmek ister ama sevgilisi kal derse, benim rızam kalman da derse kalmayı tercih eder. Orası da ayrı bir olgu. Ama şurayı anlamış olduk ki bu yakine ulaşan insan ne yapmaz? Günahlara tevessül etmez. Alameti ise bu insanın bedensel zayıflığı, her an tedirgin olması, her an huzursuz olması ve dünyaya meylinin olmaması. Bırakın günahlara, dünyaya meyli olmaz. İkincisi sıfatlarında değişme olur. Yani dünkü lezzet aldığı şeyden bugün lezzet almaz olur. Dünkü hoşlandığı şeyden bugün hoşlanmaz olur. Sıfatlarında değişmeler olur. Yani bu şunu çok severdi, bu şunu çok sevmezdi anlamındaki türden şeylerde adres değişiklikleri olur. Arkadaşlar bu korkunun alametlerinin aşamaları vardır. Birinci aşamaya alimler vera ismini vermişler. Ve verayı tanımlarken de insanın Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edip emrettiği şeyleri yapması olarak tanımlarlar. Ve asgari düzeyde her Müslümandan beklenen bir olgudur bu, değil mi? Vera. Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edip emrettiği şeyleri yapar. Niye? Bu insan Allah'ı idrak etmiş, Allah'a iman etmiş, onun azameti ve bir gün onun huzuruna çıkacağına dair olan yakininden dolayı onun emirlerine muhalefet etmek istemez, onun yasakladığı şeylere tevessül etmek istemez. Korkunun birinci aşaması insanı vera sahibi yapar. Bu düzlemdeki amel eden insan, bu ameldeki istikrarının sonucunda ikinci aşamaya ulaşır. İkinci aşamaya da alimlerimiz takva aşaması demişlerdir. Takva aşamasını tanımlarken de demişlerdir ki, Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, nehyettiği şeyleri terk eder, müstehaplarla amel eder. Bir artı geldi. Değil mi? Şüphelileri terk eder ve müstehaplarla amel eder. İki artı değer geldi. Bir, vera sahibinde ne vardı? Emredileni yapar, nehyedileni terk eder. Takva aşamasına gelende iki ilave geldi. Emredileni yapar, nehyedileni terk eder, müstehaplarla amel eder, şüphelileri de terk eder. Mümkündür ki mesela vera halindeki bir insan alkol haramdır dedi, haramı terk etti. Ama bir içki türü var ki haram mıdır değil midir onu içebiliyor. Haramlığına dair kesin bir kanıt olmayınca içiyor. Ama takva aşamasına gelen insan diyor ki haramlığına dair bir delil olmasa da haram mı değil mi diye beni tereddüde düşürdüyse ben onu da içmiyorum diyor. Yani hassasiyeti, bireyin hassasiyeti Allah'tan yanalık açısından biraz daha artıyor takvada. Ben müstahaplarla amel ediyor. Allah seni 5 vakit namazda emretmiş. 2 rekat sabah, 4 rekat öğlen, devamını uzatmaya gerek yok. Bu diyor yok. Benim peygamberim sabah namazından önce 2 rekat sünnet kılmış. Benim peygamberim öğlen namazından önce 8 rekat sünnet kılmış. Ben peygamberimin yaptığını yapmak istiyorum der. Müstahap amellerle amel olur. Yani o şey ona yetmez, kesmez onu. Emredilenleri yapmak ve nehyedilenleri terk etmek onu kesmez. Öyle bir aşk ilişkisi başlamıştır bu aşamada. Üçüncü aşamaya sadıklar aşaması deniyor. Sadıklar emredileni yapar, nehyedileni terk eder, şüphelileri terk eder, müstehapla amel eder, mubahları terk eder. Ne demek burayı biliyor muyuz arkadaşlar? Mubahları terk eder. İki tane mubah söyleyin bana. Yemek yemek, uyumak, gezmek, dolaşmak, piknik yapmak, giyinmek, süslenmek. Bunlar şeriatın serbest bıraktığı şeyler değil mi? Evet. Bu mubahtan kısmaya başlar. Allah için bunlar dünya zevkidir. Bunlar dünya lezzetidir. Bana ebedi lezzetler gerekir der. Bunlardan kısmaya başlar. Şeriat ondan onu yasaklamamıştır. Aklıma gelen hemen bir örnek aktarmak istiyorum bugün. Uzadı mı biraz vakit, çok mu geçti?
Yok,
evet. Bir gün Allah Resulü emreder, bir koyun aldırır. Kestirir. Parçalattırır. Bir kazana koyar, pişirttirir. Bir ara gider kapağını açar tencerenin, şöyle bir de koklar. Piştiğine kanaat getirir. Tekrar emreder. Şunu al falana götür. Şunu al falana götür. Şunu al falana götür. Kazanda bir şey kalmaz. Sahabe der ki, ey Allah Resulü, sana hiçbir şey kalmadı. Dağıttıklarının hepsi bana kaldı der. Şimdi çok etkilenmişimdir ben bunu okuduğum zaman. Ya tamam ey Allah Resulü, işte iki budunu dağıt, bir budunu sen al. Yani bir şey, yani sana bir şey kalsın. Kaldı ki sen gitmişsin. O piştiği zaman o etin insanı en çok tahrik ettiği kokusuyla, en çok tahrik ettiği an açmış, koklamışsın. O kokuyla nefsin ne olmuş? Tahrik olmuş. Ve sana onu yasaklayan kimse yok. Senin o. Sen paranı almışsın. Abi tadına bak. Yok. Tadına bile bakmıyor. Niye? Ben bunu Allah için dağıtmaya niyet ettim. Başkası yesin. Doğrudur, mubahtır. Ben yiyebilirim onu. Hepsini de yiyebilirim. Şeriat bana bir şey demez. Ama yok. Falanın yemesini ben kendime tercih ediyorum. Dolayısıyla müstahaplardan kısan insana da bu sefer sadık deniyor. Arkadaşlar bir ilerisi sıdk aşaması var ki oraya da hiç ben girmiyorum. Bizim meclisimizle alakası olmayan bir olgudur. Dolayısıyla parametreler açısından ben Allah'tan korkuyorum diyen sözümüzün kaç paralık değerinin olduğunu rahatlıkla ölçebiliriz. Şahsen ben dua edin bana, Allah bana vera nasip etsin. Ben henüz vera aşamasına gelemedim. Allah bana vera aşamasını nasip etsin. Sıdk aşamasını teneffüs etmeden benim canımı almasın. İnşallah sizin içinizde takva aşamasında olan vardır, sıdk aşamasında olan vardır. Kendimizi biz bu parametreye göre de ölçmemiz gerekiyor. Ve bu hayat nimeti elimizdeyken vera, takva, sıdk, sadıklık, sıdkını boş verin. Ben oraya pek gözüm de yok. Herhalde altından da kalkabileceğime güvenim yok. Evet. Yani oraya gelince az önce okuduğumuz ayet geliyor artık. İnne evliya Allah. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın velileridirler. Allah kulunun velisiydi. Bu sefer kul Allah'a veli oldu. Korkunç bir aşama. Kul Allah'a dost olacak. Sen Allah'ı dost bilirsin. Kaç yukarı şeyler. Allah beni dost bilsin. Allah'ın beni dost bilebilmesi için de dostunla arandaki gözettiğin o nezaketin en az %10'unu Allah'la arandaki ilişkide ne yapmamız gerekiyor? Göstermemiz gerekiyor. Allah bizden razı olmadan bizim canımızı almasın. Allah en azından kendisine dost kabul ettiği dostlarıyla dost olacak aşamaya gelmeyi bizlere nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.